cinéphile. Hazırlayan ve sunanlar Melis Behlil ve Yeşim Burul.
Merhaba, 95 Açık Radyo'da bir sinefilde daha beraberiz. Ben Melis Behlil.
Ben Yeşim Burul.
Yılın son programında karşınızdayız. Bu vesileyle genel bir yıl değerlendirmesi. Sevdiklerimiz, önemli bulduklarımız gibi bir programımız var bu hafta.
Evet, bir genel yıl değerlendirmesi yapmaya çalışacağız aslında. Bütün bunları düşünürken de şeyi de fark ettik bir taraftan. Yani bu pandemi sinefiller için hayatı bazı açılardan zorlaştırdı, bazı açılardan kolaylaştırdı ama genel olarak bizim gibi filmleri sinemada izlemeyi sevenler için, bazı filmleri özellikle büyük perdeye saklamak isteyenler için daha da zorlu bir dönem oldu, değil mi Melis? Yani biz bazı şeyleri hakikaten öyle izlemek istiyoruz. Evde küçük ekranlarda izlemek istemiyoruz. O da çok geç izlememize sebep olabiliyor bazen.
Bazen de kaçırmamıza sebep oluyor. Çünkü Türkiye'de bazı Netflix yapımları sinema vizyonu görmüyor. Bazıları da sinemada gösterime girenler çok hızlı geçebiliyor. İşte geçen hafta da konuştuk yanılmıyorsam West Side Story'yi. Ben sinemada görmek istiyorum ama yetişemedim ve galiba o şansımı kaybettim şu anda. O yüzden o yakalama süresi, hep konuştuğumuz yerli yapımlar için genelde ilk hafta sonu gidin deyip durduğumuz şey şu anda neredeyse her şey için geçerli. Bir de hangi noktada tekrar kapanacak salonlar ya da kapanmasa bile biz belki çekineceğiz. Yani bu haftanın gelişmeleriyle, yükselen sayılarıyla hep böyle bir risk durumu var. Ama bir yandan da bu senenin önemli şeylerinden biri benim için tekrar salona dönebilmekti geçen bir seneden fazla süreden sonra. Hakikaten onun yerinin ayrı olduğunu tekrar görmüş oldum. Ve belki de biraz da onunla bu seneki filmlerde daha da az film seyredebildim. Salonda göreyim diye. Bir kısmı gelecek sene gösterime girecek ama o yüzden ilk 10 listemizi de konuşacağız. Ben ilk 10 listemi yaparken çok zorlandım. Ona tamamlamaya zorlandım. Elemeye değil yani.
Evet, doğru. O zaman çok da uzatmadan bu hafta, yani yılın son haftasında vizyona giren filmler var. Aslında bizim Melis'te eski bir geleneğimizdir. Yılbaşının ilk günü sinemaya gitmek. Bu hafta diyelim, hafta sonu denk geliyor olması da bir avantaj ama hani izleyecek çok fazla bir alternatif de yok, onu söyleyerek başlayalım size öncelikle.
Evet, hatta bütün yeni filmleri de konuşmayacağız bayağı başka konumuzda olduğu için. Çünkü bir kısmı bu aralar çok sık bahsettiğimiz bu nedense Türkiye'den başka yerde sinemada gösterime girmeyen filmlerden. Doğrudan DVD ya da internet, DVD'de kalmak tabii artık. Ama iki film var ki sinemaya gitmeyi haklı çıkarabilir. Bunlardan biri bir Lübnan filmi. Memory Box, Hatıra Kutusu. Joanna Hagi Thomas ve Khalil Çöreğe beraber yönetmişler ki kariyerlerinin başından beri beraber çalışıyorlar. Hasan Akin, Manalisa, Rim Turki ve Paloma Bautie başrollerde. Kanada'da başlayan en azından bir hikaye. Maya adlı bir kadın kızıyla beraber Montreal'de yaşıyor. Lübnan'dan oraya göçmüş savaş esnasında. Ve bir Noel günü koca bir kutu geliyor içinde. Pek çok kayıt, defter, teypler, kasetler. Ve bir kenara koyuyor Maya bunları. Çünkü onlara bakmak istemiyor kendi gençliğinden, 80'ler Beyrut'undan. Ama kızı bunları eşelemeye başlayınca geçmiş ve günümüz arasında anne ve kız bağlantısında ilerleyen ve yakın arkadaşlıkları da ele alan bir film çıkıyor ortaya. İkimiz de görmedik ama dediğimiz gibi bu haftanın ilgi çekici filmlerinden. Berlin'de premierini yaptı, Karlovy dahil pek çok başka festivalde de gösterildi. Böyle bir özellikle hatıra, hafıza, gençlik, büyüme hikayeleri ile ilgilenen izleyicilerimiz, dinleyicilerimiz için bu haftanın filmi olacaktır Hatıra Kutusu.
Bu hafta yeni vizyona giren bir diğer dikkat çekici film de The Electrical Life of Louise Wayne. Louise Wayne'in Renkli Dünyası adıyla bizde gösterime giriyor. Will Sharpe'nin yönettiği bu filmde de başrollerde Benedict Cumberbatch, Claire Foy, Andrea Riseborough ve Toby Jones yer alıyorlar. Bu da bir gerçek hayat hikayesi uyarlaması.
Evet, Louise Wayne bir ressam bir yandan, mucit, boksör, ilginç bir karakter. Ama en çok yaptığı kedi tablolarıyla tanınıyor. Filmin de görselliği bir hayli ilginç. Onun tablolarıyla filmin dünyasını iç içe geçiriyor. 19. yüzyıl sonları yani 1800'lerin sonlarında geçen bir hikaye. Bu da premierini sonbaharda Kuzey Amerika'nın meşhur festivalleri Telluride ve Toronto'da yaptı.
Evet, bu da hem bir dönem filmi olması hem bir biyopik olması itibariyle özellikle kedi severlerin de seveceğini düşündüğüm bir film bir tarafta. Çünkü kedilerin de çok sevildiği bir dünyada Louise Wayne'in Renkli Dünyası'ndan geliyor. Bu hafta aslında yeni vizyona giren filmlerden bahsetmek istediklerimiz bu kadar. Önceki hafta filmlerinden hala gösterimleri devam eden özellikle salonlarda yer kaplayanlar ise tabii ki Spider-Man Örümcek Adam devam ediyor. Bir de Matrix var geçen haftadan. 4. Matrix Resurrections'da yılbaşı hafta sonu için bir başka alternatif olabilir.
Evet, geçen hafta biraz konuştuk ama şeyi belki artık ikimiz de görüp benzer şeyler düşündüğümüze göre söyleyebiliriz. Yeni Matrix'e eski Matrix gibi bir film ve böyle bir hızlı aksiyon filmi görmek isteyenler o şekilde giderlerse biraz hayal kırıklığına uğrayabilirler. Farklı bir şey yapıyor. Kendisiyle çok uğraşıyor. Yani beğenilmeyecek taraflarını da görebiliyorum ama ikimiz de çok eğlendik. Hani çok da tam ne olduğunu kavramaya çalışarak değil de biraz o eğlencesine ve kendi üzerine düşünmesine daha yoğunlaşıp gidildiğinde daha keyifli bir deneyim olabiliyor. Yoksa sevmeyeni de epey var.
Melis çok zarif bir şekilde tarif etti. Tabii bence Lana Wachowski bayağı nanik çekiyor. Yani hem Hollywood sistemine çekiyor. Yani filmin içerisinde illa devam filmi olsun diye tutturan ve zorlayan Warner Brothers Studios'da dahil olmak üzere. Öbür taraftan hem Matrix dünyasını hem de Neo'yu bir karakter olarak kahramanlaştıran o hayranlara da yani herkese edecek lafı var. O yüzden hiç lafını sakınmadığı o haliyle çok eğlenceli zaten. Ve de Melis'in dediği gibi o ilk üç filmde yaratmış olduğu aşırı etkileyici görsel dünyayı yeniden yaratmaya çalışmıyor. Çünkü öyle bir derdi olmadığını da filmin pek çok yerinde zaten o üst diyaloglarla da aktarıyor bize. Filme gidecekler için baştan söyleyeyim en sondaki jeneriğin sonunda parça var. Bu nedense pek konuşulmuyor. Kimse sonuna kadar beklememiş. Ama Matrix'in gizemini çözüyorsunuz sonunda o kadar diyeyim. En sonuna kadar bekleyin. Bence son şeyi noktayı orada koyuyor yönetmen. Diyerek burada bırakayım, spoiler vermeyeyim.
Evet, şu anda sinemalarda neler olduğunu konuştuktan sonra biraz bu sene neler olduya dönelim. Tekrar salonlara kavuştuk, evet ama bir yandan bütün sene boyunca en çok konuşulan şeylerden biri salonlar ne kadar var olabilecek oldu galiba. Bütün bu streaming platformlarıyla sinemaların nasıl birlikte var olabileceği yılın çok konuşulan bir konusuydu. Çeşitli açılan davalar, işte Scarlett Johansson'ın stüdyolara savaşı diyelim, bütün bu süreç içinde kar paylaşımlarının nasıl değişeceği vesaire gibi pek çok şey tartışıldı bu sene. Genel olarak hani en temel şeylerden biri bu oldu. Covid'le hızlanan platform süreçlerinin evrilmesi diyebiliriz aslında bu sene için.
Evet, Yani pek çok açıdan üretim biçimleri de değişiyor diyebiliriz. Böyle birazcık biz de hem yılın genelinde düşünmek ve değerlendirmek açısından hem de sinema yayınları da nereden bakıyorlar, nasıl görüyorlar diye incelerken Empire'ın 2021 yılında sinema dünyasında neler oldu haberlerine de şöyle bir birlikte göz attık. Mesela onlar daha tabii ana akım bir damardan baktıkları için ama bence sektörel olarak çok önemli bir şeyin de altını çiziyorlar. Marvel televizyona geçti bu sene. Yani sinemada zaten o süper kahraman filmlerinin, özellikle Marvel evreninin çok ciddi bir dominansı, çok ciddi bir yer kaplıyor. Şimdi artık televizyona da ve iddialı yapımlarla geldiler. Belki onlardan da biraz bahsetmek lazım. Çünkü WandaVision hakikaten farklı bir şey yapıyordu. O da bence önemli. Riskli bir işti bir taraftan diye düşünüyorum.
Evet, ben film göremediğim gibi çok fazla dizi de göremedim bu sene. WandaVision listemde olan ve izleyemediğim dizilerden bir diğeri. Ama dediğin gibi yani bir şey olarak da üretim şekli olarak sonuçta bundan zaten hani yeni bir şey değil. Farklı mecralarda bütün bu dünyaların var olması birbiri içine geçmesi böyle bir 10-15 yıldır özellikle bu süper kahraman evrenleri iyice güçlendiğinden beri çok karşımıza gelen bir şey. Ama özellikle Marvel'ın bunu yapması ve karşılık bulması hem izleyicide hem eleştirmenlerde ve ödüllerde.
Evet, kesinlikle. Yani şey The Mandalorian'la başladı aslında. Disney Mandalorian'la çok büyük bir başarı elde etti. WandaVision'a benim Mandalorian gibi dizilere nazaran ki onu da çok seviyorum. Daha farklı bir şey denediğini düşünmemiz sebebi şu. Hakikaten bir 1950'ler TV sitcomu siyah beyaz bir şeyde açılıyor. Öyle bir anlatıda açılıyor. Ve böyle bir bölümün yarısı falan değil, bayağı bir öyle gidiyor. Ve o dünya ile öbür dünya arasındaki geçişlere gelinceye kadar aslında bu her şeyi çok hızlı tüketmeye alışmış yeni nesil için zor bir şey, iddialı bir şey. Yani ben birebir oğlumla deneyimlediğim için o süreci, yani izlemeye başlayınca bu ne dedi? Yani ne izliyorum şu anda sorusunu. Benim ona birazcık 1950'ler televizyonunu, oradaki anlatı biçimlerini ve oradaki sitcomları falan anlatmam gerekti. Sonra içine girdi ama bence orada ciddi bir risk almıştı. Karşılığını da dediğin gibi ödüller döneminde gördüm. WandaVision'ın yanı sıra The Falcon and the Winter Soldier, Loki ve Hawkeye'yi da saymak lazım. Yani böyle biraz kalabalık girdiler televizyon sektörüne.
Transmedya dünyaları yayılmaya devam ediyor. Empire'ın haber listesine baktığımızda da bir takım zaten bizimle konuştuğumuz şeyler de çıkıyor. Özellikle Hollywood dediğimizde bu Rust filminin setinde yaşanan trajedi çok öne çıktı. Hani hem hayatını kaybeden bir görüntü yönetmeni olması hem de bütün bu silah kullanımının sorgulanması, niye gerçek silah kullanılması gerektiğine dair bildiğim kadarıyla o dönem yazılanlardan Türkiye'de kullanılmıyor mesela. Dijital sonradan ateş ekleniyor diye biliyorum. Hani çok riskli bir şey çünkü o silahı herhangi bir yere getirmek insanların olduğu. Amerika'da tabii o bir silah merakı olduğu için çok daha tabii kötü şeylere de sirayet eden ve de okullardaki o katliamların da önünü açan setlerde de bunu başka bir şeylerle çözebilecekleri, sahte bir şeyler kullanabilecekleri işine sanırım yeni geldiler.
Ben gerçekten anlamıyorum. Yani Amerika'da pek çok şeyi anlamıyorum o açıdan. Yani her yere rahatlıkla bu kadar silah taşınabilmesi, bunun bu kadar kabul edilebilir olması. İlginç bir çelişkiler ülkesi Amerika diyebiliriz. Bazı konularda hani çok sıkı kontroller, o denetim sistemleri olan bir ülkede çok ciddi hayati sorun arz eden. Bence hakikaten sendikal anlamda örgütlenmiş olması da çok önemli Amerika'da sinema sektörü. Onların da öyle bir avantajı var.
Evet.
Onun üzerinden bir yol alabilirler.
Evet. Başka tabii James Bond'un bu döneminin sonu bu senenin haberlerinden biri oldu. Orada spoiler'a girebiliyor muyuz artık? Yeterince oldu mu çıkalı?
Artık izleyen izlesin lütfen. İzlemiş olsun. Kaç ay oldu diyoruz ve bence konuşabiliriz artık Bond'u.
Evet, yani Bond'u öldürdük.
Evet. Ve başarılı olsun.
Tamam, Daniel Craig'in döneminin sonu ve tekrar gelebilir ama çok da sembolik bir hareket Bond'un. Çünkü o haliyle işte o kaba saba erkekliği ve de hani her ne kadar biraz değiştirmeye çalışsalar da Daniel Craig'in Bond'u da klasik bir Bond ve artık klasik bir Bond olmayacağının da işareti gibi oluyor Bond'u öldürmek. Ben o sonu çok sevdim. Çok sinirlenenler olduğunu biliyorum ama benim için o sembolik hareket önemli. Bundan sonra hani kadın olmasına gerek yok, siyah olmasına gerek yok. En azından onun devrinin bittiğine dair çok net bir şey söylenmiş oldu. Daha sonraki filmlerde bunun yolunda yapılacaktır diye düşünüyorum.
Evet, yani Bond aslında en arkaik kalmış şeylerden biriydi diyebiliriz bence. Serilerden, film serilerinden biri. Onun da zamanı çoktan gelmişti. Brokoli ailesi yeni bir sayfa açmak için kıydılar sarışın Bond'umuza diyebiliriz. Ama film olarak kendi içine bakacak olursak ben bayağı beğendim. Yani toparlaması, şeysi, oyunculukları ve hikaye akış açısından. Çünkü son iki Bond'dan gerçekten memnun değildim.
Son Bond'dan, ondan önce
özellikle son. Vardı. Doğru, Skyfall, yanlış söyledim.
Bir iyi bir kötü gidiyor.
Gitti, yani, evet.
Gitti en azından Daniel Craig. Evet, evet. Bence bir de önceki, iyilerden biriydi.
Evet, iyilerden biri olarak Bond külliyatına katıldı diyebiliriz. No Time to Die.
Bir başka yıla damgasını vuran Nomadland oldu tabii. Özellikle Chloe Zhao'nun en iyi yönetmen Oscar'ı alan ikinci kadın olması, en iyi filmi de alması. Onunla beraber bu arada bu sene Cannes'da ve Venedik'te de büyük ödülleri kadınların yönettiği filmler aldı. Evet. Gayet de hani başarılı işler. Yani böyle biraz alan açılınca aslında dolduran kadınlar var oraları. Onu da tekrar görmüş olduk. Önümüzdeki sene de Jane Campion'un adı şimdiden Oscar'larda hem film hem yönetmen için çok ciddi bir şekilde geçiyor. The Lost Daughter ona eşlik edebilir. Biraz geçen seneki Nomadland ve şey gibi, Promising Young Woman gibi bir tecrübeli kadın yönetmen, bir ilk filmin ilk oyuncu kadın yönetmen. Yine öyle bu sene benzer adaylıklar görebiliriz.
Bu sene tabii festivaller de geri geldiler Melis'in dediği gibi. İlk sene tabii o küresel çaptaki kapanmayla birlikte festivaller de bazıları online adapte oldu, bazıları iptal oldu, şey olamadı. Bu sene tabii ki o tam güçle ve full katılımla olmasa da başta Cannes olmak üzere festivallerden bu sene gelen iyi filmlerimiz de var. Birazdan bu sene ikimizin de ağına takılan filmler diyeceğiz. Böyle liste gibi yapmadık. Birden ona sıralamadık. Sadece ağımıza takılan filmleri sizinle paylaşmak istedik. Bir kısmı, yani 2021 yılı içerisinde izlediğimiz filmlerden seçtik bunları. Bir kısmı vizyona girdi. Farklı platformlarda izleme şansımız var. Bir kısmı da geldi ya da gelmek üzere diyebiliriz sanırım.
Bir kısmı da geçti tabii. Çünkü aslında tabii 2020 filmlerinin de bir kısmını biz bu sene izleyebildik. Onlar da var listelerimizde.
Evet, böylece yani festival olması iyi oluyor. Yapılmış hazır filmlerin kendilerini sunmaları, takdim etmeleri, dünyayla ve seyircileriyle buluşmaları ve nihayetinde bizim onları izleyebilmemiz açısından hani o festivallerin aracı rolünü hafifsememek gerekiyor gerçekten.
Evet, festivallerin üretimdeki önemini de konuşmuştuk COVID boyunca. Pek çok festivalin verdiği fonlar var, yaptıkları atölyeler var. Bunların yüz yüze yapılamaması epey bir zorluk çıkardı. Önümüzdeki senelerde üretilecek filmler için de artı. Tabii film çekmek daha zahmetli bir hale geldi. Zaten çok zor bir işti. Şimdi bir de çok karmaşık bir lojistiği olmaya başladı. İnsanlar birbirine işte belli bir mesafede duracak, sürekli testler yapılacak, şudur budur ve hani filmlerde o kadar değil belki ama ben bu sene bazı dizileri seyrederken şeyi hissettim. Lucifer'ın son sezonu ve Lupin'in ikinci sezonunda ya çok az insan var ortalıkta diye düşündüğümü fark ettim. Sonra zaten pandemi döneminde çekilmiş olduklarını birazcık bakınca gördüm ki hakikaten film dizilerin şeyini bütün havasını her şeyini etkiliyor. Her ne kadar senaryo önceden yazılmış olsa ve o hikayeye Covid'i katmamış olsalar bile.
Bazı filmlerin hikayesine de çok güzel entegre oluyor. Last Night in Soho'da olduğu gibi mesela. Boş sokaklar şey olduğunda hani o iki zaman arasındaki geçişler ve birdenbire boşalması her yerin. Onları çektikleri esnada zaten boş oralar olduğunu tahmin ediyoruz.
Evet.
Biliriz.
Bazı filmler için bir pratik bir durumda yaratmış olabilir.
Evet, o zaman Chloe Zhao'dan da bahsetmişken bu sene ağımıza takılan filmleri konuşmaya belki Nomadland'le mi başlasak?
Evet, benim listemin en tepesinde. Çünkü biraz kronolojik, doğru hatırladım mı emin değilim ama aşağı yukarı kronolojik. Nomadland benim zaten Oscar'larda da bol bol konuştuk. Bu sene en beğendiğim filmlerden biri oldu. Büyük perdede göremedim beyaz perdede. O yüzden de hala biraz içimde ukde.
Evet, yani bir tekrar gösterimde onu bir tekrar izleriz diye düşünüyoruz. Bir diğer bu sene ikimizin de listesinde olan film The Father. O da bu sene benim de üzerimde çok ciddi bir iz bıraktı. Anthony Hopkins'e de en iyi erkek oyuncu ödülünü bence zaten hakkıyla kazandırdı. Bence tüm zamanların en etkileyici filmlerinden biri olarak bile düşünülebilir. Yaşlanmaya, hayata ve aslında demansa dair çok etkileyici bir film.
Ve bence en iyi tiyatro uyarlamalarından biri olarak da listelere girdi, gelmiş geçmiş. Sonraki iki film de benim aslında bol bol konuştuğumuz Oscar döneminde de ikimizin de sevdiği filmlerden yanlış hatırlamıyorsam Sound of Metal biri, öbürü de Promising Young Woman.
Evet, onlar da farklı tiplerde filmler olmak üzere ikisi de derdini çok etkileyici bir biçimde anlatan filmler. Anlatım tarzlarıyla ön plana çıkan filmler. Sound of Metal bence böyle yeni iyi bir yönetmenin geldiğini çok güzel müjdeliyordu. Promising Young Woman'da ise tam da Melis'in biraz önce dediği gibi oyunculuktan gelip sinemaya geçen, ilk filmini çeken kadın yönetmen kontenjanından da dikkat çekti. Ama bence oldukça da o protofeminist söylemiyle de biraz şey yaptı. Seyircileri de böldü diyebilirim. Bence tatlı bir biçimde böldü.
Evet, şeyde bölmedi hiçbir şekilde. Filmin iyi yapılmış bir film olduğu konusunda herkes hemfikirdi ama özellikle sonuyla böyle bir farklı fikirler çıktı ortaya. Benim bir sonraki filmim Salonlara Dönüş filmim. O yüzden de ayrıca özel bir yeri olabilir kalbimde. Celine Sciamma'nın yeni filmi Petite Maman. O da çok minimal, yani böyle iki küçük kızın hikayesini anlatan ama bir yandan da çok fantastik ve hani hayata dair, aileye dair pek çok şey düşündüren böyle minik bir mücevher diye bazen tanımlarlar. Çok zarif ki bence Şiyaman'ın en büyük özelliği o, bağırmadan derdini çok güzel anlatabiliyor. Hala yaşayan yönetmenler arasında favorim olduğunu iyice altını çizdi artık üçüncü gördüğüm filmiyle. O da benim listemde.
Benim bu sene bir şekilde büyük perdede izleyip de hani beğendiğim filmlerden biri de The Worst Person in the World, Joachim Trier'in filmi ki o bizde de gösterildi, seyircilerle de buluştu. O da o kadar farklı duyguları bir arada yaşatan film ki böyle ters köşeler yapan kendi hikaye anlatısı içerisinde ve hiçbir şekilde klişeleşmeden sonuna kadar merakla insanı izleten, böyle romantik komedi gibi başlayıp ama bambaşka yerlere giden, dramı da bol ama aslında insan olmak üzerine düşündüren, hayatta yaptığımız tercihlerin bizi nereye götürdüğü ve sonra o tercihlerin sonuçlarıyla nasıl başa çıkmamız gerektiğine dair, çok insan olmaya dair bir film. Çok çok beğendim. Trier'in üstelik kendisinin yazdığı, yönettiğinde bu kadar kuvvetli bir kadın karakter olması da çok hoşuma gitti. Bu sene yabancı, yani uluslararası film Oscar'larında da iddialı olabileceğini düşünüyorum.
Evet, benim bundan sonraki adaylar aslında tam da o listeden 15 aday kaldı uluslararası filmlerde. Biri Compartment Number 6 film ekiminde gördüm. Bu başka bir yılda ilk onuma girmeyebilirdi ama dediğim gibi onu tamamlamakta biraz zorlandım. Bir tren yolculuğu, iki yabancının çok da her zaman hoş olmayan ilişkisi dostluğa dönüşebilen biraz dönem filmi, 90'lar Rusyası'ndan bir hikaye, görmeye değer filmlerdendi. Dediğim gibi hani biraz ilk onumu zorluyorum ama mesela bu senenin hem uluslararası film hem belgesel hem animasyon listelerine giren filmi Flea, Danimarka belgeseli, bir Afgan göçmen hakkında, hakikaten bu listelere girmeyi hak ediyor ve daha önümüzdeki aylarda kendisinden sık sık bahsedeceğiz gibi diye düşünüyorum. Bir diğeri de Avusturya'nın Oscar adayıydı. O da ilk 15'te var, yanlış hatırlamıyorsam. Die große Freiheit. O da tek bir mekanda, bir hapishanede yıllar boyunca geri dönüşlerle giden gelen ve esas özgürlüğün ne olduğu, kendimizi nasıl tanımladığımız, sevgi vesaire üzerine çok iyi tasarlanmış, çok iyi oynanmış, gayet başarılı bir film bence. Büyük özgürlük.
Benim şeyime giren, listeme giren bir diğer film ise aslında çok sevdiğimiz bir yönetmenin sonunda nihayet bu filmi, bu sene izleyebildiğimiz filmi, The French Dispatch, Wes Anderson'ın son filmi. Ben çok keyif alarak izledim. Yani Anderson sineması, mizanseniyle renkleri, dokuları, karakterleri, o ilginç, enteresan, alengirli öyküleriyle, bir de bu sefer böyle bir dergicilik dünyasına, o başka çeşitli hikaye anlatıcılığını gene çok kendine özgü bir üslupla anlattığı için bu sene ben maalesef büyük ekranda izleyemedim. Öyle olmayı da çok hak ettiğini düşünüyorum. Birkaç tur daha dönülür o filmle.
Evet, o benim de listemde var ve sinemada seyrettim. Böyle bittiğinde ay tekrar seyredeyim hissi veren filmlerden. Anderson'ın o tarzını yorucu bulan, fazla yapmacık bulanlar. Yapmacık yani, evet, bütün şeyi o zaten, bütün anlamı o zaten.
Başka türlü de, olduğunu iddia etmiyor zaten.
Evet, yani ikimiz de seviyoruz. Yok. Diğer Anderson'ın Licorice Pizza'sı ise çok yakında sinemalara geliyor. Haftaya izleme şansım olacak diye ümit ediyorum. Olmadı, ondan sonraki hafta gösterimde olacak sanırım. O da bu sene çok heyecanla beklediğimiz bir filmdi. Bu seneye yetişmedi. Muhtemelen 2022 listelerimizde olur.
Evet, Paul Thomas Anderson'ın Licorice Pizza'sından bahsediyoruz diyeyim hemen, öbür Anderson derken. Bu sene yani konuşulan filmlerden ve belki Oscar'larda konuşmaya devam edeceğimiz bir diğer film de The Lost Daughter. Bu sene izleyip çok beğendiğim filmlerden biri. Maggie Gyllenhaal'ın, ünlü oyuncu Maggie Gyllenhaal'ın ilk yönetmenlik denemesi, uzun metraj. Ben ödüller bekliyorum. Yani oyunculuk olabilir, senaryo olabilir, yönetmenlik olabilir. Yönetmenliği de çok iyi bence filmin. Uyarlama olarak, uyarlama senaryo olarak da çok başarılı bir uyarlama. Lost Daughter bu sene izlemeye değer. Şu an zannediyorum devam ediyor gösterimleri zaten sinemada. Bir diğeri de kalbimizde ayrı bir yere olan ünlü İspanyol yönetmen Pedro Almodovar'ın son filmi Paralel Anneler. Yani şey bir film. Almodovar'ın en iyisi diyemem ama Almodovar'ın sinemasal yolculuğunda geldiği noktada artık anlatmak istediği hikayenin, bu dönemde anlatmak istediği hikayenin bu olduğunu söyleyebiliriz. Yani Almodovar gibi nüanslarla ilerleyen ve pek çok şeyi bir arada söyleyen, çok da bağırmadan çoğu zaman söyleyen bir yönetmen için yani bir filmde Almodovar slogan atar mı derseniz slogan attığı film bu diyebilirim. Ve atmaya da hakkı olduğunu da düşünüyor insan. Geçenlerde bir röportajına denk geldim. İspanya'da gişede çok iyi yapmamış ve bunu halkın aslında geçmişiyle yüzleşmek istememesi, o sadece iktidarların dayattığı riyakarlığın bir parçası olduğunu söyleyip bayağı söyleniyordu haklı olarak. Birazcık o şeyi de düşündüm. Ülkesel olarak bu anlamda geçmişimizle, geçmişimizdeki kayıplarla yüzleşmek istememe, korkaklığı diyelim belki de. İspanya'da da bu filmde çok güzel anlatılıyor. Ben de iki tane de belgesel var benim listemde. Onları da anlatmadan geçmek istemiyorum. Birim Andre Arnold'un Cow, İnek filmi. Daha önce de bahsetmiştim burada. Ve çok yakında Şubat ayında Mubi'ye gösterime geliyor da. İzleyebileceksiniz. Hakikaten neden vegan olmamız gerektiğine dair daha iyi bir film düşünemiyorum. Ama hayvan endüstrisini mükemmel anlatıyor. Bir diğeri de çok sevdiğimiz yine yönetmenlerden Edgar Wright'ın The Sparks Brothers belgeseli. Sparks Brothers'ın zaten Annette filmi, Leo Carax'la yaptıkları film bu senenin yine en beğenilen ve en çok konuşulan filmlerinden biriydi. Ama bu belgeselin gönlümdeki yeri çok ayrı. Onu da söylemiş olayım.
Evet, benim bir de Dune var listemde. Böyle büyük film, büyük bütçeli, bilim kurgu vesaire. Hani yılın büyük filmlerinden en sevdiğim o oldu sanırım. Ve onu da Oscar'larda daha konuşacağız diye düşünüyorum. Özellikle teknik dallarda illaki adaylıkları olacaktır diye tahmin ediyorum.
Yerli filmlerden de bir bahsetmek istiyorum. Çok fazla yerli film izleme şansımız olmadı bu sene ama özellikle şu anda Mubi'de gösterime giren Fikret Reyhan'ın Çatlak filminin bu sene izlediğim filmler arasında çok ayrı bir yeri var. Onu da not düşerek geçmek istiyorum. Çatlak yani pek çok ödül aldı zaten ama bu sene açısından bence en dikkate değer film oydu.
Bir şey daha anacaksak ben de o zaman dizilerden Succession'ı söyleyeyim. Zaten 3. sezonu yeni bitti ama ben 1 ve 2'yi de bu sene seyrettim. O yüzden bir ara 10 film yapmayayım oraya Succession koyayım diye de düşünüyordum. HBO'nun dizisi böyle bir King Lear ve Rupert Murdoch ailesi birleşimi hala izlemeyenlere çok hararetle tavsiye edilir. Özellikle oyunculukları, senaryosu, o ilişkileri, kuruşu, aile içindeki çekişmeler hakikaten son derece başarılı bir dizi.
Evet, Succession'ın yeri çok ayrı. Orada Melis'e %100 katılıyorum. Yılı tamamlarken yıl boyunca çok kaybımız oldu maalesef sinema dünyasında ama bu geçtiğimiz hafta içerisinde anmak istediğimiz iki önemli ismi kaybettik. Jean-Marc Vallée, Kanadalı ünlü yönetmen, Crazy, Dallas Buyers Club, Wild ve televizyonda da Big Little Lies gibi filmlerin.
Ve Sharp Objects gibi.
Ve Sharp Objects'in yönetmeni filmlerin ve dizilerin geçen hafta sonu 58 yaşında aramızdan ayrıldı maalesef.
Evet, kalp krizi olarak yine dün duyuruldu ölüm nedeni. Çok erken bir yaşta, daha hala çok da üretken olduğu bir dönemde aramızdan ayrıldı. Diğer isim ise Türkiye'den yapımcı, kısa film yönetmeni ama bir yandan da genç Türkiye sineması içinde böyle nodlardan biri sanki, yani insanları bir araya getiren isimlerden biri olarak benim gördüğüm, şahsen hiç tanışmamış olsam da uzaktan takip ettiğim Ali Betil'i kaybettik.
Evet, Ali Betil arkadaşımız aramızdan ayrıldı. Keep the Lights On, Love is Strange gibi filmlerin de yapımcısıydı aynı zamanda. Amerika'da da yapımcılık yapmaya devam ediyordu. Türkiye'de sinema sektörüne yaptığı katkıların yanı sıra. Pek çoğumuzda da yolları kesişti yıllar içerisinde. Hakikaten sinema üzerine çok düşünen, çok çalışan, fikirler geliştiren, sürekli projeler geliştiren, çok şey katmaya çalışan bir arkadaşımızdı. Tüm sevenlerine ve ailesine başsağlığı diliyoruz tekrar burada.
Evet, 2021'i böylece kapatıyoruz. Bu üzücü haberlerden sonra biraz da müzikle bırakalım sizi. Jean-Marc Vallée'nin adını dünyaya duyuran film diyebileceğimiz Crazy bir büyüme hikayesiydi Kanada'da. Aynı zamanda o döneme dair çok harika bir de soundtrack barındırıyordu. Biz 2021'in son programında sizlere Crazy'nin müzikleriyle veda edeceğiz.
Herkese iyi seneler.
Teknik masadaki arkadaşlarımıza ve destekçimize de çok teşekkür ediyoruz. İyi seneler, iyi seyirler.
Sinefil. Hazırlayan ve sunanlar Melis Behlil ve Yeşim Burul.